Ayrım 42.
4 ay hapiste yattım. Bu süre içerisinde beni San Carlos'a götürdüler. Kanımca bir kez daha yargılanmıştım ama duruşmaya beni çağırmamışlardı. Gerçekte bir kez daha yargılanıp yargılanmadığımı kesin olarak bilmiyorum. Bana öyle dediler. Sonunda serbest bırakıldım. Victoria tutuklanmadı ama Warm Springs Apache'lerinin çoğu gibi o da 1877 ilk yazında San Carlos'a götürüldü. Klam ona Oje Caliente'de hiçbir reisin o ana kadar elde edemediği genişlikte yetkiler verdi ve güvenini kazanmaya çalıştı. Birkaç hafta süreyle Beyaz Dağlar'da barışçı Apache toplulukları kurulabilecek gibi göründüyse de ordu ansızın bir bölük askeri Gila Irmağı'na Thomas Kalesi'ne soktu. Ordu bunu San Carlos'ta bölgedeki serkeş Kızılderililerin hemen hepsinin toplanmasına karşı bir tedbir olarak ilan etti. Klam öfkeden kudurmuştu. Kızılderili sorunları bürosu danışmanına bir telgraf çekti. Bu telgrafta kendisine askerlerin yerini alacak yeni bir Apache polis kuvveti kurma yetkisi verilmesini ve askerlerin bölgeden çekilmesini istiyordu. Klam'ın bu isteğini haber alan Washington gazeteleri kolları sıvadılar. Hikaye, Savaş Bakanlığı'nı birbirine kattı. Askerlerin böyle toptan ayrılmalarının yağlı işlerini bozacağından korkan Arizona ve New Mexico'daki orduyla iş yapan sivil müteahhitler, Apache savaşçılarının başlangıcından beri birkaç bin askerin yapamadığını tek başına yapacağını sanan bu 26 yaşındaki asinin cüretkarlığını ve küstahlığını lanetlediler. Ordu San Carlos'ta kaldı ve Klam görevinden ayrıldı. Cana yakın olmakla birlikte Klam hiçbir zaman Tom Jeffers gibi olamamıştı. Ne bir Apache gibi düşünmesini ne de bir Apache gibi davranmasını öğrenebilmişti. Acı sonlarına karşı direnen reisleri anlayamıyordu. Onları atalarından kalan mirası yitirmektense ölmeyi yeğleyen kahramanlar olarak göremiyorlardı. John Klam'ın gözünde Geronimo, Victoria, Nana, Loco, Naiche ve öteki savaşçılar beyazların yaşayış tarzına kabullenemeyecek kadar gerici, kanun dışı, hırsız, katil ve ayyaştılar. Bundan dolayı Klam, San Carlos'taki Apache'leri yüzüstü bırakarak Arizona'nın Tombstone kentine yerleşti ve orada Epitaph adında tutucu bir gazete çıkarmaya başladı. 1879 yazı sonlarında San Carlos'taki durum iyice karıştı. Kızılderililerin sayısı oldukça azalmıştı ama erzak ve öteki gericiler büyük gecikmelerle geliyordu. Yeni temsilci işleri biraz daha Arap saçına dönerek yeni bir karar aldı. Erzak artık kamplarda dağıtılmayacak, her Kızılderili temsilcilik karargahına gelerek payına düşeni alacaktı. Çiyenlerin bazısı 20 mil kadar yürümek zorundaydı. Yürüyemeyen yaşlılar ve çocuklar paylarına düşeni alamıyorlardı. Madenciler bölgenin kuzeydoğusuna yerleşmiş, oradan çıkmamakta direniyorlardı. Klam'ın kurduğu polis örgütü dağılmaktaydı. 2 Eylül gecesi Victoria Warm Springs kabilesiyle bölgeden çıkarak Oje Caliente'ye doğru yola koyuldu. Arkalarına düşen Apache polisi Warm Springs Kızılderililerinin Beyaz Dağ temsilciliğinin ahırlarından aldıkları atlarla katırların çoğuna el koydu. Kızılderililer serbest bırakıldı. Yolda asker ve çiftçilerle birkaç kere çatışan Victoria sonunda Oje Caliente'ye vardı. Ordu Victoria ve kabilesinin bir yıl kadar Wingate Kalesi'ndeki askerlerin denetimi altında orada yaşamasına izin verdi. 1878 sonlarında ise yeni bir emir geldi, Kızılderililerin San Carlos'a geri götürülmeleri gerekiyordu. Victoria önce halkının doğdukları yerde yaşamasına izin verilmesi için subaylara yalvardıysa da bunun para etmediğini anlayınca şöyle bağırdı. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı arabalara bindirip götürebilirsiniz ama şunu iyi bilin ki adamlarım bir yere gitmiyor. Victoria yanındaki 80 savaşçısıyla Nimre dağlarına sığındı. Orada ailelerinden uzakta güç koşulları altında bütün bir kışı geçirdiler. 1879 Şubat'ında Victoria ve birkaç adamı Oje Caliente'deki karargaha gelerek ordu ailelerini San Carlos'tan geri getirirse teslim olacaklarını bildirdiler. Ordu birkaç hafta oyalandıktan sonra bu öneriyi şartlı olarak kabul ettiğini açıkladı. Warm Springs Kızılderilileri New Mexico'ya yerleşebileceklerdi. Ancak Tularosa'daki Mescaleralalarla birlikte oturmayı kabul ederlerse. Victoria bunu kabul etti ve 2 yıl içinde 3. kez yeni bir hayata başladılar. 1879 yazında Victoria hakkında eski bir at hırsızlığı ve cinayetten dolayı soruşturma açıldı. Kanun sözcüleri bölgeye girerek Victoria'yı tutuklamaya kalkıştılar. Bu defa da kaçmayı başaran Victoria artık ne olursa olsun bir rezervasyonda yaşayarak kendini beyazların merhametine bırakamayacağına yemin etti. Ölüme mahkum olduğuna ve İspanyolların gelişinden bu yana Meksika'da yapıldığı gibi karşı durulmazsa yok olup gideceklerine inanmıştı. Meksika'da üs kuran Victoria, Amerika Birleşik Devletleri ile sonuna kadar savaşmak üzere bir gerilla kuvveti toplamaya girişti. 1879 yılı çıkmadan Mescaleralolar ve Chiriochalardan kurulu 200 kişilik bir çete meydana gelmişti bile. At ve cephane elde etmek üzere Meksika çiftliklerini bastılar. Sık sık New Mexico'ya cüretkar akınlar düzenliyor, rast geldikleri göçmenleri öldürüyor, takipçi süvari müfrezelerine pusu kuruyor, sonra sınırı geçiveriyorlardı. Çarpışmalar sürüp gittikçe Victoria'nın kini de artıyordu. Giderek taş yürekli bir katil oldu çıktı. Artık kurbanlarına işkence de yapıyor, kollarını ve bacaklarını kesiyordu. Çetesinin bir bölümü ona çılgın gözüyle bakarak çeteden ayrıldı. Başına $3000 ödül konmuştu. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika orduları onu yakalayabilmek için ortak bir saldırı düzenlediler. 1880 yılının 14 Ekim'inde Meksikalı askerler Victoria'nın çetesini Chiuchuchua ile El Paso arasındaki Tre Castillos tepelerinde kıstırdılar. İçlerinde Victoria'nın da bulunduğu 78 Apache'yi öldürdüler. 68 kadın ve çocuğu da tutsak ettiler. Savaşçılardan sadece 30'u kaçabildi. Kaçanlar arasında 70'ini çoktan aşmış bir Mimbre savaşçısı da vardı. Adı Nana'ydı. Kendini bildi bileli İspanyolca ve İngilizce konuşan beyazlarla savaşmaktaydı. Nana'ya bakılırsa direnişten vazgeçilmemeliydi. Kurmayı tasarladığı yeni gerilla çetesi için en iyi kaynak kuşkusuz, işsiz güçsüz dolaşan yüzlerce gencin zorla kapatıldığı rezervasyonlardı. 1881 yazında bu kavruk ve bumburuşuk ihtiyar yanındaki birkaç avuç çetesiyle birlikte Rio Grande ırmağını geçti. Bir aydan kısa bir zaman süresi içinde 8 çarpışmaya girdiler. 200 at ele geçirdiler ve atlarına düşen 1000 kadar süvariyi atlatarak Meksika'ya kaçtılar. Nana'nın akınları beyaz dağlardan çok uzaktaydı. Ama gene de onun bu cüretkâr girişimleri oradaki Apache'lerin kulağına kadar gitti. Bunun üzerine ordu yüzlerce birliği bölgeyi korumakla görevlendirdi. Eylül'de San Carlos'taki Chiriochalar kamplarının çevresinde yapılan bir süvari manevrası karşısında telaşa kapıldılar. Her yerde söylentiler dolaşıyordu. Ordunun eskiden beri düşman bildiği bütün reisleri tutuklayacağı kulaktan kulağa yayılmaktaydı. Ay sonunda bir gece Geronimo, Juh, Naiche ve 70 kadar Chiriochua kamptan çıkarak Sierra Madre'deki eski üslerine gitmek üzere 4 nala Meksika'ya kaçtılar. 6 ay sonra 1882 Nisan'ında bu Chiriochalar tepeden tırnağa silahlı ve donanımlarını tamamlamış olarak beyaz dağlara döndüler. Tüm kabileyi ve kendileriyle birlikte Meksika'ya dönmek isteyen öbür Apache'leri kurtarmaya karar vermişlerdi. Bu son derece cüretkâr bir girişimdi. 4 nala reis Loco'nun kampına girdiler ve oradaki Chiriochalarla Warm Springs Apache'lerini Meksika'ya gelmeye ikna ettiler. Albay George A. Forsyth komutasında 6 süvari bölüğü hemen atlarına düştüler. Forsyth, Gagaburun'un öldüğü savaşta sağ kalabilenlerdendi. Adnalı Vadisi'nde Forsyth'ın birliği kaçmakta olan apaçileri yakaladı. Ama ustaca manevralar uygulayan artçılar ana kolun Meksika'ya geçmesine yetecek kadar zaman kazandılar. Orada beklemedikleri bir yıkım yakalarına yapıştı. Apaçilere rastlayan bir Meksika piyade alayı önden giden kadın ve çocukların çoğunu kılıçtan geçirdi. Kaçmayı başaranlar arasında Loco, Naiche, Chato ve Geronimo da bulunmaktaydı. En iyi savaşçılarını yitiren ve nefretleri daha da artmış olan bu reisler çok geçmeden Nana'nın gerillalarına katıldı. Artık bir ölüm kalım savaşına girişmişlerdi. Beyaz Dağlar'daki her olay oradaki askerleri sayısını biraz daha artırmaktaydı. Her yer askerle kaynıyordu. Thomas Kalesi, Apache Kalesi, Bowie Kalesi tıklım tıklım asker doluydu. Askerlerin sayısındaki her artışta bölge Kızılderililerinin huzurunu biraz daha kaçırıyordu. Meksika'ya kaçanlar çoğalmıştı. Bunun sonunda da kaçış yolları üzerindeki yağma olayları artmıştı. Bu kargaşalığı önleyerek düzeni sağlamak üzere General George Crook yeniden görevlendirildi. Crook artık 10 yıl Sioux ve Cheyenne'lerle çarpışmak üzere Arizona'dan kuzeye gelen Crook değildi. Sioux'lardan ve dinelen ayının duruşması sırasında Ponca'lardan meslektaşlarının çoğunu henüz kabul etmediği bir gerçeği, Kızılderililerin de insan olduğunu öğrenmişti. Eylül 1882'de Crook, Whipple kışlasındaki Arizona birliklerinin komutasını devralarak hiç durmadan Beyaz Dağlar rezervasyonuna doğru yola çıktı. San Carlos ve Apache kalelerindeki Apache'lerle toplantılar yaptı, dağınık Kızılderilileri tek tek bularak onlarla konuştu. Raporunda şöyle yazıyordu: "İlk izlenimim Apache'ler arasında halkımıza karşı güvensizliğin çok yaygın olduğudur. Onları konuşturmakta büyük güçlük çektim. Ama kuşkularını dağıtmayı başarınca benimle açık açık konuştular. Bana herkese karşı güvenlerini yitirdiklerini, kime inanacaklarını bilemediklerini söylediler. Sorumsuz kişilerce kendilerine silahlarının ellerinden alınacağının, bölgedeki müfrezelerinin saldırısına uğrayacaklarının ve yurtlarından sürüleceklerinin söylendiğini anlattılar. Böyle yok olmaktansa çarpışarak ölmenin çok daha yiğitçe bir davranış olacağına inanıyorlardı." Crook, bölge apaçilerinin şikayet etmek için yeterli nedenleri olduğuna inandığı kadar barışı korumak için dikkate değer bir sabır gösterdiklerine de inanıyordu. Soruşturmaya başlar başlamaz Kızılderililerin erzağının ve hükümet tarafından satın alınan öteki hayati maddelerin üç kağıtçı temsilciler ve namussuz beyazlar tarafından yağmalandığını öğrendi. Beyazların apaçileri şiddet hareketlerinde bulunmaya kışkırtarak bölgeden çıkartılmalarına uğraştıklarına ve böylece kalan araziyi yağmalamak için fırsat kolladıklarına ilişkin bir yığın kanıta rastladı. Crook, ne kadar beyaz göçmen ve madenci varsa hepsinin vakit geçirilmeden bölgeden çıkarılması için emir verdi. Bir yandan da yapmayı tasarladığı reformlar için Kızılderili Sorunları Bürosu'nun işbirliğini istedi. San Carlos ya da Apache Kalesi yakınlarında yerleşme zorunluluğu kaldırıldı. Artık kabilenin üyeleri bölgenin istedikleri yerine yerleşebilecek, barınak ve çiftlik kurabileceklerdi. Saman alım satımı için beyaz satıcılar yerine Apache'lerle anlaşmalar yapılacak, ordu Kızılderililerin yetiştirebildiği mısır ve sebzenin fazlasını peşin parayla satın alacaktı. Kızılderililerin kendi kendilerini yönetmeleri, polis örgütlerini yeniden düzenlemeleri, yargı kurullarını John Clum'un zamanındaki gibi yürütmeleri bekleniyordu. Crook, Kızılderililere kendi kendilerini yönetmeyi başardıkları sürece bölgeye tek bir asker bile sokmayacağını bildirmişti. Apaçiler önceleri kuşku duyuyorlardı. Crook'un Cochise ve Chiricahua'ların ardından koşturduğu günlerdeki Bozkurt'un sert yönetimlerini hala hatırlıyorlardı. Ama çok geçmeden Crook'un verdiği sözlerin hepsini yerine getirdiğini gördüler. Erzak bollaştı. Temsilciler ve tacirler artık onları aldatamıyorlardı. Ortada kendilerini itip kakan askerler görünmüyordu. Bozkurt onları sürü yetiştirmeye, mısır ve fasulye ekecek daha iyi tarlalar aramaya teşvik ediyordu. rezervasyon içinde kaldıkları sürece özgürdüler. Ne var ki Meksika'daki gerçekten özgür akrabaları bir türlü akıllarından çıkmıyordu. Gençlerden bazıları sık sık güneye kaçıyor, geri dönenler de orada başlarından geçen serüvenleri ve katıldıkları eğlenceleri anlata anlata bitiremiyorlardı. Crook, Meksika'daki Chiricahuaların ve Warm Springs Apache'lerinin durumunu da gözden uzak tutmuyordu. Bunların sınırı geçmelerinin bir an meselesi olduğunu ve bu akına karşı hazır olması gerektiğini biliyordu. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti son zamanlarda Meksika hükümetiyle bir anlaşma yapmıştı. Buna göre Apache'leri takip eden her iki devletin askerleri de sınırı izin almadan geçebileceklerdi. Crook bu anlaşmadan yararlanmayı düşünüyor, böylelikle Arizonalı ve New Mexico'lu sivillerin kendisini Kızılderililerle bir savaşa tutuşmaya zorunlu kılamayacaklarını umuyordu. Sınırdan çıkan gazeteler, diyordu Crook, Kızılderililer üstüne abartılmış ve hayali haberleri yayıyor. Kaliteli, tirajı yüksek gazetelerde bunları ülkenin her yerinde tekrar basıyorlar. Ama sorunun öteki yanına hemen hiç değinilmiyor. Böylece halkın çoğunluğu bu konuda yanlış fikirlere kapılıyor. Bir olay patlak verdiğinde kamuoyu Kızılderililere cephe alıyor, onların yalnızca suçlarına ve kötülüklerine inanıyor. Bu arada adaletsizlikleriyle Kızılderilileri bu yola sürükleyen kimseler de cezasız kalıyor. Suçlamalarda en büyük yaygarayı onlar koparıyor. Bu gerçeği kimse Kızılderililerden daha iyi bilemez. Bundan dolayı kendilerine yalnızca ceza, beyazlara da sınırsız yağma hakkı veren bir hükümeti adaletsiz bir hükümet saymakta mazurdurlar. Apache'lerle girişilecek yeni bir gerilla savaşı Crook'un uykularını kaçırıyordu. Onları engebeli arazide yenme olanağı bulunmadığını çok iyi biliyordu. Söz konusu olan bütün çıkarlarımız da olsa onlarla çarpışmayı göze alamayız diye açık yüreklilikle bir itirafta bulunmuştu. Ulus olarak bu koşullardan utanç duymalıyız. Onları adil davranacağına inandırmalı ve beyazların saldırılarından korumalıyız. Crook, savaşmak yerine adil davranarak Geronimo ve öteki gerilla önderlerini iyi niyetine inandıracağına emindi. Bunun gerçekleşebileceği en iyi ortam da Kızılderililerin Meksika'daki üslerinden biriydi. Orada ne namussuz savaş körükleyicileri ne de kârlı çıkılacak bir toprak yağması savaşına ortam hazırlayan dedikoducu gazeteler vardı. Crook bir yandan Meksika'ya geçmesine neden olabilecek bir Kızılderili akını beklerken bir yandan da sefer gücünü topluyordu. Bu güç 50 kadar titizlikle seçilmiş asker, sivil çevirmen ve daha önce Meksika'ya gidip gelmiş 200 kadar genç rezervasyon Kızılderililerinden oluşuyordu. 1883 yılının ilk haftalarında Crook bu birliğin bir bölümünü o sıralarda Arizona'yı geçerek sınıra 50 mil kadar yaklaşmış olan Güney Pasifik demiryolu hattına yolladı. Mart'ın 21'inde 2. derecedeki reislerden Chato, Chichuacho ve Bonito Tombstone dolaylarında bir madenci kampını bastılar. Crook bunu öğrenir öğrenmez Meksika'ya geçme hazırlıklarına koyuldu. Ancak haftalar süren araştırmalardan sonra iş sürücüler Chichuacho'nun Meksika'da Sierra Madera dağlarındaki karargahını bulabildiler. Yaprakların koyulaştığı ay, Mayıs, Geronimo sır çalmak için Meksika çiftliklerini yağmaladı. Meksikalı askerler atlarına düştülerse de Geronimo onları pusuya düşürdü ve fena halde cezalandırdı. Apache'ler dönüş yolundayken nöbetçi olarak geride bıraktıkları savaşçılardan biriyle karşılaştılar. Geronimo böylelikle Bozkurt'un yani Crook'un kampı basarak kadınları ve çocukları tutsak ettiğini öğrenmiş oldu. Geronimo'nun amcaoğullarından biri olan Jason Betzines de bu Apache çetesiyle birlikteydi. Jason sonradan Geronimo'nun iki yaşlı savaşçıyı beyaz bir bayrakla Bozkurt'a gönderdiğini şöyle anlatacaktı. Bunlar Geronimo'nun yanına döneceklerine yarı yola kadar gelip hepimizi aşağıya çıkardılar. Savaşçılarımız yamaçtan indi. Hepimiz General Crook'un çadırına gittik. Reislerimiz arasında geçen uzun bir tartışmadan sonra herkes teslim oldu. Geronimo anlaşma sağlanmadan önce Crook'la üç uzun konuşma yapmıştı. Apache reisi aslında barış yanlısı olduğu halde San Carlos'taki kötü beyazların haksız davranışlarına hedef olduğunu söylüyordu. Crook doğru olabileceğini kabul etti. Geronimo bölgeye dönmeyi kabul ederse Bozkurt onlara adil davranılmasını sağlayacaktı. Bununla birlikte dönmeyi kabul eden bütün çiri çavuvalar yaşamlarını sağlayabilmek için tarım ve hayvancılıkla uğraşmak zorundaydılar. Crook, silahlarınızı almıyorum çünkü sizden korkum yok, dedi. Geronimo Crook'un açık sözlülüğünden hoşlanmıştı. Ama general bir gün içinde Arizona'ya dönmesi gerektiğini bildirince onu denemeye karar verdi. Crook'un kendisine gerçekten güvenip güvenmediğini öğrenmek istiyordu. Apache reisi generale kabilesini toplamak için birkaç ay gerektiğini söyledi. En son erkek ve kadını, kısacası Chiricahuaların son ferdini de toplayıncaya kadar burada kalacağım, dedi. Chato'da Geronimo ile birlikte kalacak ve ona yardım edecekti. Herkes toplandıktan sonra ikisi birlikte kabileyi San Carlos'a götüreceklerdi. Crook, Geronimo'yu şaşırtan bir davranışla bu öneriyi kabul etti. 30 Mayıs'ta birlikler kuzeye doğru yola çıkıyordu. Yanlarında 251 kadın ve çocuk ve aralarında Loco, Mangas Colorado'nun oğlu, Chihuahua, Bonito, hatta ihtiyar Nana, yani Chato ve Geronimo dışında bütün savaş reisleri de olan 123 savaşçı vardı. 8 ay sonra şaşırma sırası Crook'a geldi. Verdikleri söze sadık kalan Geronimo ve Chato 1884 Şubat'ında sınırı geçtiler ve San Carlos'a getirildiler. Jason Betsimus şöyle diyordu. Yazık ki Geronimo Meksikalılardan çaldığı büyük bir sığır sürüsünde birlikte getirmişti. Kabilenin et gereksinimini düşünen Geronimo için bundan daha doğal bir şey olamazdı. Aksi görüşte olan yetkililer sığıra el koydular. Bozkurt dürüst davranarak sığırları sattırdı ve elde edilen 1762 dolar 50 senti sığırların sahiplerine, elbet bulunabilirlerse, dağıtılmak üzere Meksika hükümetine gönderdi. Bir yıl aşkın bir süre boyunca General Crook, Kızılderililer arasında ne bir şiddet ne de bir yağma olayının görülmemesiyle övündü durdu. Geronimo ve Chato, rançolarını geliştirmekte birbirleriyle yarışıyorlar, Crook ise temsilcinin yeterli ölçüde erzak dağıtmasına çok dikkat ediyordu. Ne var ki bölgenin ve karargahların dışında Crook'un Apache'lere karşı böyle yumuşak davranması şiddetle eleştiriliyordu. Generalin vaktiyle her türlü abartmayı ve yalanı yaymakla suçladığı gazeteler şimdi ona ateş püskürmekteydiler. Bazı dedikoducularsa öyle yere gitmişlerdi ki ortalıkta Crook'un Meksika'da Geronimo'ya teslim olduğu ve canını kurtarabilmek için Chiricahua reisiyle anlaşmak zorunda kaldığı söylentisi bile dolaşıyordu. Geronimo ise şeytanın ta kendisi olarak tanıtıyorlardı.